Dördüncü ayrımın başı.
Bir tek şey bilmek istiyorum. İşime son vermesi için Anton'u Sayın Baron mu görevlendirdiler? Bu sözler ağzından sert, kızgın ve zorbaca çıkmıştı. Sinirleri zaten gerilmiş olan adam, bunun üzerine yumruk yemiş gibi oldu. Tehdit miydi bu? Kadın ona meydan mı okuyordu? Ve adamın bütün cesaretsizliği ve acıma duygusu bir anda uçup gitti. Haftalardır içinde birikmiş olan kin ve tiksinti alevlendi. Bu işe bir son verme arzusuyla birleşti. Ve ansızın tavrını tamamen değiştirdi. Bakanlıkta öğrendiği soğuk nesnelliğe bürünüp umursamaz bir tavırla tasdik etti. Evet evet doğruydu. Evin idaresiyle ilgili bütün konularda uşağa tam yetkiyi kendisi vermişti. Kendisi şahsen kadının iyiliğini istiyordu ve işten çıkarılması kararının geri alınması için elinden geleni tabii yapacaktı. Gel gelelim kadın uşakla dostane bir ilişki sürdürmeye bundan sonra da direnirse, o zaman baron kendisinden hizmet almaktan vazgeçmek zorunda kalacaktı. Ve son sözleri söylerken bütün iradesini topladı, gizli bir ima ya da sırnaşıklık karşısında çekinip geri atmamak için kararlı bir tavırla bakışlarını kendisini sözüm ona tehdit eden kadına çevirdi ve ona dik dik baktı. Ama Crescens'in şimdi ürkekçe yerden kaldırdığı bakışları, hemen önündeki çalılıkların arkasından, kendisini kovalayan sürüyü fark eden ağır yaralı bir hayvanınkine benziyordu. Sağ olun, diyebildi zayıf bir sesle. Giderim ben. Muhterem beyefendiye yük olmak istemem. Ve ağır ağır, hiç arkasına dönüp bakmadan, omuzlarını düşürüp, odun gibi kas katı adımlarını sürükleyerek kapıdan çıkıp gitti. Baron o akşam opera dönüşü çalışma masasının üzerindeki yeni gelen mektuplara bakarken, tanımadığı dört köşeli bir şey fark etti. Işığı açınca bunun köylü işi ahşap oyma bir kutu olduğunu anladı. Kutu kirli değildi. Crescens'e bir zamanlar verdiği bütün ufak tefek şeyler büyük bir titizlikle istiflenmişti içine. Avdan gönderilmiş birkaç kart postal, iki tiyatro bileti, bir gümüş yüzük, kadının biriktirip üst üste yığdığı banknotlar ve bir de 20 yıl önce Tirol'de çekilmiş bir fotoğraf. Bu fotoğrafta Crescens'in belli ki flash ışığından ürkmüş gözlerinde birkaç saat önce yaşanan vedalaşma sırasındaki aynı rencide olmuş ve dayak yemiş ifadesi vardı. Baron ne yapacağını tam olarak kestiremeden kutuyu kenara itip dışarı çıktı. Uşağa, Crescens'in eşyalarının çalışma masasının üzerinde ne aradığını sordu. Uşak hesap vermesi için düşmanını hemen getirmeye gitti. Gel gelelim Crescens'i ne mutfakta ne de odalarda bulabildi. Ertesi gün polis raporlarında 40 yaşlarında bir kadının Tuna Nehri Köprüsü'nden atlayarak intihar ettiği yer alınca, baronun ve uşağın Leparella'nın nereye kaybolduğunu merak etmelerine artık gerek kalmamıştı. Nişan. Savaşın hüküm sürdüğü 1810 yılıydı. Katalonya'nın ordu yolundan kalkmış yanık kokan muazzam bir toz bulutu, İspanyolların ateşli bir şekilde savunduğu, Fransızların ise aralıksız saldırdığı Hostalrique'e doğru döne döne savruldu. Arada sırada ani olarak çıkan miskin bir esintinin aralığı, beyaz sis örtüsünün ardında ağır arabalar, ayrı gruplar halinde dizilmiş askerler, ayaklarını sürüyerek ilerleyen bitkin atlar gölge misali beliriyordu. Deneyimli bir albayın birliğiyle koruduğu bir erzak konvoyuydu bu. Beyaz yol, dalga dalga dizilmiş tepelerin balıkçı toprağı içinden yukarı doğru sürünürcesine kıvrılarak eğri büğrü ilerliyor, batmakta olan akşam güneşinin kızıl bir çerçeve içine aldığı, mor alevler saçan koruluğa ulaşmaya çalışıyordu. Derken toz bulutu, gıcırtıları çıkaran konvoyu sessizce bekleyen ağaçların karanlığına doğru ağır ağır aktı. Karanlığın içinden ansızın füze gibi bir kurşun atıldı. Belli ki bir işaretti. Bir saniye sonra kuşatılmış konvoy korkunç bir yaylım ateşine tutuldu. Askerler henüz tüfeklerine davranma fırsatı bile bulamadan sağ sola yuvarlanmaya başladılar. Ürken atlar kişneyerek yukarı doğru öyle bir koştular ki arabalar takla attı ya da boğuk çarpma sesiyle birbirlerine girdi. Albay durumu bir bakışta kavramıştı. Direnmek çılgınlık, kaçmak tehlikeli olurdu. Haykırışı, gürültüyü trompet sesi gibi bastırdı. Nakliyeyi ve yaralıları düşmana bırakıp yandan saldırmayı emretti. Davul, küçük trompetçinin heyecandan titreyen ellerinde tutkuyla takırdıyordu. Fransızlar dağılarak çılgınca ve karşı konulmaz bir şekilde yolun sol tarafı üzerinden ormana daldılar. Ormandaki ağaçlar çalt hareketler yapmaya başlamıştı. Alışkın olmadıkları yükün altında sallanıp duran ağaç tepelerinden yıldırımlar art arda iniyor. Karanlık silüetler siyah yılanlar gibi dallardan süzülüyor. Öfkeyle sallanan dallardan bazen de kocaman bir meyve gibi boğuk bir gürültüyle insan kütleleri düşüyordu.
Çığlıklar arasında büzülüp oturmuş İspanyollar, tepedeki aysız alana varmak için çaresizce hızla öne doğru atılan, Fransızların karanlığa körük örne daldırdıkları sürgülerinden kaçıyorlar. Bu esnada boğuk kurşun ve çığlık sesleri yayılarak geliyor, ürkütücü yankılarla sönüyordu. Hepsinin önünden elinde tabancası ve kılıcıyla albay koşuyordu. Kolunu dimdik havaya kaldırdığı esnada eli kasıldı. Ayı köklere dolandı ve başını bir ağaca öyle şiddetle çarptı ki boş bakışlarla bir çığlığın dibine yuvarlandı. Çığlığın dalları hızla üzerine kapandı. Çatışma onun bayılmasını aldırmaksızın bütün hızıyla sürüp gidiyordu. Albay gözlerini açtığında karanlığın ve sessizliğin içinde tek başına yatıyordu. Başının üstündeki dallar akşam karanlığının çöktüğü gökyüzüne doğru sallanarak uzanıyor, havayı boğuk bir uğultuyla dolduruyordu. Albay başını kaldırmak istediği sırada dudaklarının kanlı olduğunu hissetti. Yere çakıldığı sırada dalların yüzünde bıraktığı çiziklere eliyle yokladı ama düşünceleri bulanıktı. Derken belleği hızla canlandı. Koşun vurulmuş atların ve dönmeyi sürdüren tekerleklerin karışık gürültüsünü, rüzgar saldırının gerçekleştiği noktadan belli belirsiz taşıyor, sesler gitgide uzaktan, daha uzaktan geliyordu. Galip gerilla çetesi anlaşılan ganimetlerini kaçırıyordu. İlk anımsamaya boğucu bir acı karışmıştı bile. Albay, kararın ellerinden bütünüyle kayıp gittiğini ve artık yalnızca rastlantıya bağlı olduğunu duyumsadı. Hiç bilmediği bir ormanda, düşman topraklarında yapayalnızdı. Kılıcının ışıldaması, çalılıklardan bir hışırtı duyulması onu ele verebilir. İsyancıların işkencelerini savunmasız maruz kalacak bir hava dönüştürebilirdi. Çünkü Anjou yollara dar ağaçları kurdurduğundan ve İspanyollar hüküm giymeden vurulduklarından beri Fransızlar terk edilmiş köylerde dehşet verici öç manzaralarıyla karşılaşıyorlardı. Askerlerin ağır ateşte yakılıp kömürleşmiş cesetleri, kazığa oturtulmuş esirlerin çürümeye yüz tutmuş cansız bedenleri, çekilmiş işkencelerin ve hayvanca zulmün korkunç görüntüleriydi bunlar. Bütün bunlar albayın beyninde şimşek gibi çaktı. Öyle hızlı, öyle keskin oldu ki bu, adam ateşler içinde sarsılırcasına titredi. Çevresini sarıp ona esir alan felaket ormanı gitgide kararak uğulduyordu şimdi. Albay, alınabilecek çılgın bir kararı beyninde bastırarak düşündü. Tek mümkün olan kaçmaktı. Kuruluktan gece vakti kaçmak. Ya hostellik rününde ya da Fransız birliklerine rastlayıncaya kadar yolu geri geri giderek kaçmak. Hazin çaresizliğini düşünmek yüreğini yaksa da ne pahasına olursa olsun kaçacağını hissediyordu. Ağaçların tepesinden sızan solgun ışık onu uyuşukluğa mahkum ediyordu henüz. Dudaklarını ısırarak ve yanan gözlerle çalıların altında hareketsizce yatıp beklemesi gerekiyordu. Mehtabın akşamın sisleri arasından yeşilimsi ışıltılarla çıkıp köye doğru süzülmesini beklemeliydi. Toprağın her sarsıntısına, havanın her titreşimine, ormanın derinliklerinden gelecek her kuş sesine, akşam esintisiyle sallanan dalların her iç çekişine kulak vermeliydi. Mısır'ın bitmek bilmeyen gecelerini, kükürt sarısına bürünmüş, sonsuz bir suskunluk ve adlandırılamaz tehdit yüklü gökyüzünü anımsamak içini dehşetle doldurdu. Bir çare terk edilmişliği bütün ağırlığıyla yüreğini sökmüştü. Saatler saatler sonra ağaçların mehtabın soğuk ışığında buzla örtülüymüş hissini verdiği sırada albay saldırıya uğradıkları yere dizlerinin üzerinde dikkatle sürünerek dönerken aslında korkudan değil, onun nelerin beklediğini bilememenin kavurucu ateşinden titriyordu. Kapıldığı heyecan bakımından korkunç bir işkence olan sonsuz bir ihtiyatla, bitkilerin birbirlerine dolandığı çalıların ve ağaç köklerinin sert ağının arasından el yordamıyla dört ayak üzerinde ilerledi. Bir ağaçtan diğerine ulaşmak ona sonsuz bir süreymiş gibi geldi.
Derken karayolu, çevresini saran mahmur karanlığın arasından bir göl gibi parlayarak ışıldadı. Albay ıssız yola koşarak dönmek üzere derin bir soluk alıp doğruldu, tabancası elindeydi. Kılıcı her zamanki gibi çekilmeye hazırdı. Derken irkildi, tam önünden bir gölge kayıp geçti ve hızla geri döndü. Ardından tekrar gelip gitti. Belli belirsizdi ama yine de soğuk bir esinti gibi hissediliyordu. Albay tabancasına sımsıkı yapıştı ve gözlerini ağaçların karanlığına dikti. Ancak tık yoktu. Ama o gölge yine de yolun çakıl taşlarının arasından ağır ağır ve aralıksız olarak sürünerek geçiyor, sonra huzursuzca ve cansız gibi sönüp yeniden kararıyordu. Saat sarkacı misali bir gidip bir geliyordu. Gizemli ve sessizdi. Gecenin içinde bir hayalet gibiydi. Albay yoluna soluk soluğa devam etti ve gözlerini mehtabın ışığına doğru kaldırdığı anda ansızın ürperdi. Başının hemen üzerinde, genç bir mantar meşesinin öne doğru eğilmiş bir dalında, çıplak bir ceset sallanıp duruyordu. Mehtabın tebeşir gibi bembeyaz parlak ışığında solgun ve feci bir parıltı içindeydi. Yoldaki gölge gibi acelesiz gidip gelmekteydi. Albay dehşetle açılmış gözlerini ağaçtan ağaca çevirdikçe korkunç manzara çoğaldı. Ağaçların tepesindeki karanlığın içine bağlanmış, ürkütücü araca karanlığın donuk ışığıyla yaladığı ölüler, solgun bedenleri rüzgarda huzursuzca oradan oraya savrulurken hayali hareketler yaparak adeta el sallıyorlardı. Albay askerlerinin çarpılmış yüzlerine alay edercesine geçirilmiş takkeleri görünce, gırtlağında adeta şişen soluğu hırıltıyla çıkabildi. Daha bir gün önce nöbet ateşinin başında şakalaştığı yürekli askerleri, o mert çocukları, şimdi eşkıyalar, haydutlar, İspanyollar, yolunup boğulmuş tavuklar gibi asmışlar, sonra kahpece öldürmüş, işkence etmiş, aşağılamış, üzerlerine kusmuşlardı. Albay öfkeden yalpalayarak ayağa fırladı. Bir şeyler yapabilmek için içinde kabaran çılgınca istekle ağaçların sert gövdelerini yumrukladı. Dişlerini birbirine geçirdi, kökleri koparıp ezdi. Çaresizliğinin verdiği acıyla sarsılarak kendini yeniden yere attı. Bir şeyler yapmak, haykırmak, vurmak, birilerinin gırtlağını sıkıp canını almak için yanıp tutuşuyordu. İçinde acı dolu müthiş bir baskı, öfke ve çaresizliğin harlı alevi vardı. Bu arada yolun üzerindeki gölgeler ve ormandaki boğuk uğultu tekrarlanıp duruyordu. Albay yıllardan beri ilk kez gözlerinin akan yaşlardan yandığını hissetti. Onu bu canilerin, ölülere azap çektirenlerin ülkesine yolladığı için Napolyon'un adı dudaklarından ilk kez lanette döküldü. Ve laneti akıl almaz, ateşli bir öfkeye dönüştü. Ellerinde ateş gibi kabarıp büyüdü. Derken ansızın bir gürültü duydu, bir ayak sesi. Bekleyişle dolu bir saniyeye kan ve soluk, humma ve öfke, düşünce ve bilinç hücum etti. Ve gerçekten de hızla yaklaşan adım sesiydi duydu. Derken ağaçların arasında yolun kıvrarak ormana girdiği noktada bir karaltı belirdi. Albay bekleyiş içinde içgüdüsel olarak karanlığın koynuna büzülüp oturdu. Silahlarını hırsla sıktı. Mehtabın hafif parıltısında gözleri bir İspanyolu seçince göğsü boğuk ve heyecanlı bir solukla sıkıştı. Bir ulaktı belki bu. Bir çoban, bir yağmacı, bir kaçak, bir köylü, bir dilenci belki yalnızca. Ancak albayın elleri ateş gibi yanıyor ve titriyordu. İspanyoldu o, katildi, alçaktı. Hiddeti ve iradesi heyecanla aynı hedefte buluşuyordu. Pusuda bekledi ve koşarak gelen İspanyol'un bir adım öne geçmesini sağladı. Sonra öfkeli, boğuk bir çığlıkla şaşkın adamın üzerine atladı. Sol elini kasarak adamın boğazından yakaladı ve adamın dehşet dolu çığlığını parmaklarıyla bastırdı. Ve can havliyle dışarı fırlamış gözler karşısında bir an büyük bir zevkle duraksadıktan sonra kılıcını kurbanının sırtına sapladı. Bunu önce ağır ağır, zalimce ve bilinçli bir şekilde tadını çıkararak yaptı. Ardından kabaran öfkesiyle kılıcını tekrar tekrar ve gitgide hızlanarak adamın sırtına ve gırtlağına daldırdı. Hareketleri şiddetlendikçe şiddetlendi. Öyle ki savrulurken kayan kılıç sonunda kendi eline battı. Duyduğu acı ve ılık kanın elinden süzülmesi gözü dönmüş albayı kendine getirdi. Tiksinircesine iterek kendinden uzaklaştırdığı ceset, daireler çizerek çukura doğru yalpaladı ve boğuk bir çarpma sesi çıkararak içine yuvarlandı. Albay ardından gecenin serin havasını tek bir solukta derin derin içine çekti. Kendini müthiş özgür hissediyordu şimdi. Öfkesi, korkusu, kaygısı, pişmanlığı, kızgınlığı kalmamıştı artık. Tek duyumsadığı dudaklarına dokunan serin, çok serin, mehtabın serinlettiği hafif bir meltemle dalgalanan yoğun havaydı şimdi. Uzuvları yeniden güç ve cesaretle doldu, aklını hızla topladı. Dimdik doğruldu, kendini yeniden Napolyon'un albayı olarak hissetti. Düşünceleri sakin ve emin bir biçimde geçmişten geleceğe yöneldi. Aceleci davranıp kör bir öfkeyle öldürdüğü adamın cesedi ona ele verirdi. Bunu açıkça kavramıştı. Albay, ölünün hortlamış gibi zayıf, ay ışığında adeta hareket eden çarpılmış yüzü üzerine eğilince, donuk gözler ürkütücü bir ifadeyle ona dik dik baktı. Ancak albay ne korktu ne de pişmanlık duydu. Hatta anlık bir ürpertiyle bile sarsılmadı. Cesedi korkusuzca tuttu. Zoraki bükülen çalılıklar arasından sürükleyerek kendisinin gizlendiği yere doğru çekti ve ağır bedeni ağaçların arasına savurdu. Rahat bir nefes aldı. Artık bedeni heyecanla sarsılmıyordu. Gel gelelim üzerine ağır bir yorgunluk çökmeye başlamıştı. Yaşadığı onca korkunç saatin getirdiği bir gevşemeydi bu. Tam vakti yakın olmalıydı. Çünkü mehtabın çalılıklara vurduğu ışık zayıflamıştı artık. Böylece geç kaldığını düşünüp kaçma planından vazgeçti. Ve yeni olasılıklar üzerinde durmadan bastıran uykuya teslim olup cesetten hemen iki adım ötede kendini yere bıraktı. Tıpkı İtalya ve Avusturya'daki savaş alanlarında ölümün ıssızlığında yaptığı gibi derin ve ağır bir uykuya daldı. Albay bu dehşet gecesinden bulutlu sabahın sarı ışığında uyandı. Sabah ayazında titredi ve boğazı yakıcı baskıdan daralırken ümitsiz durumu düşündü. Asker olduğu açıkça anlaşılıyordu. Buranın dilini bilmiyordu. Dolayısıyla onu kapkara sarmalayan bu ormandan tek bir adım bile atmayı göze alamazdı. Yine beklemek zorundaydı. Hiçbir şey yapmadan akşama kadar beklemek. Olağanüstü ve ihtimal dışı bir şeyi, Fransız birliklerinin oradan geçmesini umut etmek zorundaydı. Bir kemirgen gibi ağır ağır, huzursuzluk ve ıstırap veren başka bir ses yükseldi içinden. Açlık bağırsaklarını parça parça ediyordu. Ve susuzluk dudaklarına kavurmuştu. Isırap dolu bir gün başlıyordu. Çekip kopardığı köklerden emdiği toprak rutubeti gibi yakıcı düşünceler beynini deliyordu. Her şey son verebilecek olan dolu tabancasıyla huzursuzca oynadı. Parmağını tetiğe götürmesini engelleyen tek şey gururuydu. Bir ormanda boşuna, savaşmadan, birliklerinden uzak bir halde hayvanlar gibi geberip gitmenin vereceği acıydı. Boğucu acılar içinde ona sonsuzmuş gibi gelen saatler boyunca sabahtan akşama hiç kalkmadan öylece yattı. Çevresindeki yaşam onunla alay edercesine tek düze akışını sürdürüyordu. Bazen yoldan geçenlerin çıkardığı kısa süreli gürültüler korkunç ıssızlığı bir an için bile olsa dağıtıyor ama ardından yalnızca rüzgarın uğultusu ve dalların çıtırcısıyla dolu saatler geliyordu yine. Görülmez hapishanenin parmaklıklarını sökmek için yaklaşan kimse yoktu. Savaş meydanında yaralanmış, bomboş gökyüzüne bakıp inleyen biri gibi yatıyor, yükselmekte olan güneşin altında, rutubetli olmasına karşın için için kavrulan ormanda, dermansız elleri ve ateş içinde yanan alnıyla öylece uzanıyordu. Müthiş işkencelerle geçen saatlerin ardından güneş ışınları sonunda yandan vurmaya başlamıştı. Akşamın olmasıyla birlikte albay çaresizlik içinde bir karar aldı. Giysilerini ani bir hareketle bedeninden sıyırıp karanlığın içine fırlattı. Sonra öldürdüğü İspanyol'un cansız bedeninin yüzü koyun uzandığı yaprak yığınlarını eliyle yokladı, cesedi kaldırdı ve üzerindeki giysileri tek tek aldı. Ölünün kasılmış elinde tuttuğu kanlı mantille şalını sertçe çekti. Son ve değişmez kararının peşinde ve zerre kadar ürkmeyen İspanyol'un giysilerini üzerine giydi. Geniş ve hala ıslak kan lekesiyle bezeli pelerini sırtına attı. Bu vaziyette kaçmak, ekmeğini dilenmek istiyordu. Bedenini parçalayan, gırtlağını sıkan koru dindirmek, bu dehşet ağından, bu ölüm ormanından kurtulmak istiyordu. İnsanlar arasına karışmak, artık hayvanlar gibi cesetler arasında yaşamamak, korku ve açlıktan boğulmamak, bedelini onuruyla ödeyecek bile olsa alayına, imparatoruna dönmek istiyordu. Üniformasını bir ceset gibi terk edilmiş olarak görünce boğazında bir hıçkırık düğümlendi. Tıpkı anne ile çocuk gibi onun varlığıyla bütünleşmiş olan bu üniformayı 20 savaş boyunca taşımıştı. Gel gelelim çektiği açlık onu yola, karanlığa doğru itti. Vedalaşmak üzere son kez arkasına dönüp baktığında gözyaşlarının parıltılı örtüsü ardından bir gözündekini andıran bir ışıltı görür gibi oldu. Napolyon'un savaş meydanında ona bizzat taktığı nişandı bu. Burada bırakamazdı onu. Nişanı kanlı hançeriyle kesip çıkardı ve cebine koydu. Sonra yürüdü. Öne doğru atıldı, koştu. Aceleyle yola doğru ilerledi. Biliyordu. Koruluktan bir mil kadar ötede küçük ıssız bir köy vardı. Bölüğü orada mola vermişti. Açlığı içini kemirirken ve kanı şakaklarını zonklatırken atlara su içirdikleri meydandaki yuvarlak fiskiyeyi anımsadı. İspanyolların karanlık yüzleri, hainlerin güçlükle bastırdıkları alaylı ifadeleri de belleğinde canlanmıştı. Ama her şey tek bir duyguda, duyduğu açlıkta sönüp gidiyordu. Yüzünü şapkanın ardına gizleyip karanlığın çökmeye başladığı ana yolda sendeler gibi aşağı doğru koştu. Koştukça koştu. Kabanın açlığını koşarken bastırabilmek için ta ki karanlığın şekillendiğini, daracık ve iç içe geçmiş evlerin çökmekte olan akşam bulutlarının arasından sıyrıldıklarını görünceye kadar soluk soluğa koştu. Meydana doğru el yordamıyla ilerledi ve önce köpürerek fışkıran suyu gırtlağına akıttı, ellerini ve alev alev yanan alnını hırsla serin suya daldırdı. Onca saatten sonra bir anlık da olsa içini bir rahatlama hissi kapladı. Ancak midesine yumruk gibi oturmuş açlık hemen ardından bedenine yayılınca albayı ilk karşısına çıkan kapıya doğru itti. Çürümüş kapıyı huzursuzca tıklattı albay. Sararmış yüzü kırış kırış olmuş yaşlı bir kadın kapıyı yarı aralayıp ona hain ve kuşkulu gözlerle baktı. Albay dilsizlerin dilinde dudaklarını gösterip yalvarırcasına bir hareket yaptı. Asker yüreği o anda ölmüş, tepedeki ormana kılıcı ve üniformasıyla birlikte gömülmüştü. Kadın reddeden bir ifadeyle dönüp kapıyı kapatmaya yeltendi. Ancak zeytinyağlı yemeklerin evden yayılan kokusundan ve yanık kokulu buharından adeta başı dönen açlık içindeki albay, çıldırtıcı arzusuyla artık bir hayvanı andırıyordu. Ve onuru bir yana bırakıp, dehşet içinde geri çekilen kadına yalvarmak için onu kolundan yakaladı. Gözlerinde çılgınlığın parlak alevi yanıp söndü. O sırada kadın yanıt vermek yerine evine zorla girmeye çalışan adamın alnına doğru ağır kapıyı öyle bir çarptı ki albay sersemleyip geriye doğru sendeledi. Dudaklarından Fransızca ağır bir küfür döküldü ve korkuyla çevresine baktı. Neyse ki onu duyan olmamıştı. Hala sağır dilsiz zorlu yaparak dilenebilecekti. Ve yaptı bunu. Yüreği yanarak kapı kapı dolaştı ve sonunda avucunda sarı buğdaydan yapılmış birkaç lokma ekmek ve 5-6 zeytin tanesi vardı. Açgözlülükle hepsini ağzına tıktı. Donuk bakışlar ve çarpılmış yüz hatlarıyla hayvanlar gibi yemeğe koyuldu. Açlığını, tiksintisini, utancını boğazındakilerle birlikte yuttu. Köyün en sonundaki siyah kulübenin önünden daha geçmeden elleri bomboş kalmıştı bile. Gecenin gölgeleri çevresinde yükselirken o korkunç soru yine içini sardı. Nereye gidecekti şimdi? Kaçıp birliğinin gittiği yola dönmek istemişti aslında. Ama şimdi bacakları kurşun gibiydi. Bütün gücünü yitirmişti. Üzerinde bir yabancının giysilerini taşıdığından ve kapı kapı dolaşarak dilendiğinden beri cesareti ve girişkenliği yitip gitmişti. Yaşam arzusu tümüyle sönmüş, kaybolmuştu. Üzerine ağır bir uyuşukluk çökmüştü ve farkında olmadan ayakları onu istem dışı ormana doğru sürükledi. Bu orman onu esir almış, gizemli bir güçle elinde tutuyor, kendine doğru çekiyordu adeta. Bir zamanlar askerleriyle birlikte neşe içinde ve tasasızca yürüdüğü yol, onu yeniden ormana, ölümün onları pusu kurduğu, Ürkütücü bir şekilde hışırdayan kapkara dalların arasında asılı durduğu o ormana çıkardı yeniden. Ancak düşteymiş gibi oraya itiliyordu Albaş. Dinlenme, bolca dinlenme, dinlenmenin uyuşukluğunda sönüp gitme ihtiyacı onu karşı koyulmaz bir biçimde ormanın karanlıklarına çekiyordu. Yamacı yorgun argın tırmandı ve hiçbir şey düşünüp hissetmeden kendini hemen yolun kenarındaki karanlığın içine bıraktı. Daha fazla ilerlemeye cesareti yoktu. Çünkü ölünün gözlerinden kaçıyordu. Kanlı bir paçavraya dönüşmüş halde karanlıkta alay edercesine duran kendi üniformasını görmek, bu işaretlerden ölümün sezgisini algılamak istemiyordu. Cebindeki onur nişanını bir papaz gibi inançla sımsıkı kavradı. Bu onun sevinç çığlığı, feryadı, umuduydu. Ve yeniden bir gece başladı. İkinci, korkunç bir gece. Soğuk yıldızlarla bezeli mehtaplı bir gece. Açık ve sonsuz bir sessizliğe gömülmüş gök kubbenin ıssızlığında ağır bir yalnızlık içinde inen gece. Albay alev alev yanan, çılgın gibi bakan yaşları kurumuş gözlerini, anlamsız karanlığa doğru bembeyaz uzanan yola dikti. Bu yoldan ne gelebilirdi? Umut mu? Kurtuluş mu? Arkadaşları mı? Onu alacak bir posta arabası mı? Fransız birlikleri mi? Ancak bu düşüncelerin hepsi karmakarışık bir halde o büyük yorgunluğun içine hızla çöküp, yaprakların huzun verici uğultularıyla, yıldızların uzaklarda titreyen parıltısıyla ve ayın kayıp giden huzmeleriyle birleşti. Albay bu ıssız ormanda bir mezarın içinde yatar gibi dinleniyordu şimdi. Sabahın erken saatlerinde kulakları tırmalayan bir sesle uyandı. Bunu bir kuş sesi sanıp uykulu gözlerini sabahın ağ gibi yayılmış puslu örtüsüne dikti. Ama o sesi tekrar duydu. Kabus değil miydi bu gördüğü? Hayır, yakınlardaki birliklerden gelen son derece keskin, çok aşikar bir boru sesi, trompet sesiydi. Kanı ansızın dondu. Gelenler Fransızlar, arkadaşları, kurtarıcıları mıydı yoksa? Her şeye karşın yaşama geri mi dönecekti? Tarifsiz, çılgınca bir sevinç çığlığı boğazında düğümlendi, ayağa fırladı. Fransız askerlerinden oluşan birlikler dağınık sıralar halinde yoldan doğru geliyorlardı işte. Adamların kasketlerini, kılıçlarını, bayraklarını, toplarını gördü. Anlaşılan Hostalrik'e giden bir yardım birliğiydi bu. Albay işte o anda kendini bıraktı. Attığı sevinç çığlıkları aklını başından aldı. Yazgısını, tehlikeyi, üzerindeki tebdili kıyafeti unuttu ve çılgınca bir telaşla kurtarıcılarına doğru düşe kalka koştu. Bir elinde tabancasını tutuyor, diğeriyle şalını sallayıp onları selamlıyordu. Derken bir çığlık, vahşice bir çığlık delip geçti sabahı. İçinde korku, ısraf ve çaresizliğin feryadını barındırıyor, havayı insanüstü haykırışla dolduruyordu. Albay kendini bu halde ağaçsız alana attığı sırada kaçınılmaz şey oldu. 10 kurşun tam bir yaylım ateşiydi bu. Sözde İspanyol'un üzerine takır takır yağdı. Albay deli gibi koşarken öne doğru sendeledi, duraksadı, sallandı ve kanlar içinde yere yığıldı. Tabur hemen bir araya toplandı. Muhtemelen bir saldırı olacaktı. Her yer komutlarla çınladı. Trompetler çalındı. Ardından derin bir sessizlik oldu. Her şey hazırdı. Öylece duruluyor, soluklar tutulmuş bekleniyordu. Ama görünürde düşman yoktu. Keskin nişancı öncülerinden de böyle bir bilgi gelmemişti. Bunun üzerine askerler yeniden dağıldılar. Düştükleri yanılgı üzerine hiç durmadan, öyle ya vurdukları bir İspanyoldu sonuçta, silahlarını omuzladılar ve doğru ormanın içine dalıp Hostalrik'e doğru yürümeye başladılar. Askerlerden yalnızca birkaçı cesedi yağmalamak üzere sıradan çıkmıştı. Can çekişen adamın çıkardığı belli belirsiz hırıltılara aldanmadan giysilerini parçalayıp ceplerini karıştırdılar. Kanlı paçavralardan birinin içinde kayıp albayın onur madalyasını bulunca tarifsiz bir öfkeye kapıldılar. Napolyon'un nişanı bir İspanyol haydudun cebindeydi öyle mi? Şiddetli dipçik darbeleriyle sözde katilin beynini dağıttılar, çıplak bedenini kör bir öfkeyle yumruklayıp küfürler ederek tekmelediler. Ardından zavallının cesedini öylesine şiddetli bir hamleyle tarlaya savurdular ki,
Havayı kollarıyla korkunç bir şekilde yaran albay, iki yana açılmış uzuvlarıyla parlak dev bir haçı andırıp yanmış kapkara toprak yığınlarının ortasına ışık saçarak düştü.
Dördüncü ayrımın sonu.